أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Tekvir suresiyle başlayacak. Kitabımızın 81. sırada yer alan Tekvir suresi. Evet. Bu surede yine Mekke'nin ilk dönemlerinde inmiştir. Mekki surelerdendir. Bu surede kıyamet ve risalet olmak üzere iki konu işlenmiştir. Evet, peygamberlik ve kıyamet. İlk 6 ayeti kerimede kıyametin ilk manzaraları, evet, kıyametin ilk safhası açıklanmıştır. 7. ayetten itibaren ikinci safhasına geçilmiştir. Evet, kıyameti ve ahireti açıklıyor bu surede. Gözlerimizin önüne görülmüşcesine o manzarayı aktarıyor Rabbi Zülcelal'imiz. Kıyamet nedir? Ahiret nedir? Cennet nedir? Cehennem nedir? Hangi olaylarla insanlar o günü görecekler? Başlarına neler gelecek? Sıkıntılı anlar nedir? Gökyüzünün durumu nedir? İnsanlar ne durumda olacaklar? Bu surede öğrenmiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminler rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz bu sureyi okumaya ve öğrenmeye. Rabbimiz bize bu sure içerisinde kıyametten bahsediyor. İlk 6 ayette kıyametin ilk safhasını, sonraki ayetlerde de ikinci safhasını gözler önüne sergiliyor. İze şemsu kuvvirat, güneş dürülüp ortadan kaldırıldığında, güneş ortadan kalkar mı canım? Evet, bir gün kalkacakmış. Rabbimiz öyle buyuruyor. İze şemsu kuvvirat, güneş dürülüp ortadan kaldırıldığında, güneş köreltildiği zaman, güneşin ışığı ve ısısı kaybolduğu zaman. Öyle olacak mı? Evet, Rabbimiz öyle diyor. Rabbimiz Tekvir suremizde böyle buyuruyor. İze şemsü kuvvirat, güneş dürülüp ortadan kaldırıldığında. İkinci ayet. Ve izen nücumun kedarat. Evet. Yıldızlar kararıp yok olduğunda. Yıldızlar bulanıklaşıp döküldüğü zaman, nereye dökülecek, nasıl olacak bilmiyoruz. Tarifi bile mümkün değil. Rabbimiz diyor ki, güneş bir gün dürülüp yok olacak. Yıldızlar da yok olacaklar, dökülecekler. Nereye dökülecek, nereden dökülecek, nasıl dökülecek bilmiyoruz. Ama bir gün bizim güneş olarak gördüğümüz şey yok olacakmış. Bugün bizim yıldız olarak gördüğümüz şeyler bir gün patır patır dökülecekmiş. Üçüncü ayet, ve izel cibâlu suyyirat. Dağlar yerinden oynatılıp yürütüldüğünde, koskoca dağlar nasıl oynatılacak, nasıl yürütülecek? Bugün insanlar yüzlerce senedir uğraşıyorlar, dağları yerinden kaldıramıyorlar. Koskoca dağlar. Çimento fabrikalarının kurulduğu dağların yamacını düşünün. Her bölgede çimento fabrikası kurulmuş. O dağdan her gün kamyonlarca çimento üretiyor. 50 senedir faaliyette ama henüz dağın onda birini bile bitirebilmiş değiller. Türkiye'nin demir ihtiyacını karşılayan Divriği. Evet. Divriği'ye bakıyoruz. Orada demir madeni üretiliyor. Dağlar demir orada. Dağlarda 50-100 tane büyük iş makinesi çalışıyor. Her gün binlerce ton demiri oradan kazıyorlar ve fabrikaya giriyor, üyütülüyor demir halinde, demirin ana maddesi halinde çıkıyor. 50 yıldır faaliyette, 50 yıldır Türkiye ve dışarıya ihraç edilen demirleri çıkarıyor. Henüz oradaki Divriği'deki dağların belki onda biri, belki 20'de biri, belki 50'de birini bile bitirebilmiş değiller. İnsanlar, yüzlerce insanla ve 50-60-80 tane ellerindeki büyük iş makineleriyle her gün 8 saat 16 saat çalışmalarına rağmen dağları yok edemiyorlar, bitiremiyorlar, mümkün değil. Ama bir gün ve izel cibalu suyirat, dağlar yerinden oynatılıp yürütülecek. Allah öyle buyuruyor. Ve izel ayşar uttilet, doğurmak üzere olan dişi develer başı boş bırakıldığında. Dişi deve başı boş bırakılır mı? Hele bir de gebe olursa başıboş bırakılır mı? Ahırda her gün kontrol altında tutulur. Doğuracağı zamana yakın ahırda mutlaka yanı başında sahibi bulunur. Gece gündüz birileri bulunur ki doğum esnasında hayvanımız ölmesin. Doğacak yavru da sağlam doğsun diye. Evet. Çölde yaşayan insanların en biricik malı develeri. Hele bir de 10 aylık gebe olursa o deveye dört gözleriyle bakıyorlar. Gece gündüz uyumuyorlar, aman ha devemiz sağlam doğursun, doğururken kendisi de ölmesin, yavrusu da sağlam olsun diye. Ama öyle bir gün gelecek ki o güne kıyamet diyoruz, o güne mahşer diyoruz, o güne ahiret diyoruz ve izel aişar uttilet. Evet, o gün 10 aylık gebe develer bile kendi başına terk edilecek. Deveyi ne yapayım ben, kıyamet kopmuş. Cehenneme gidiyorum ben, ne yapacağım deveyi, şimdi deve zamanımı diyecek. İnsanlar o gün Mercedes'lerini, insanlar o gün o kaliteli 50-100 milyarlık arabalarını bırakıverecekler. Sabah evinden çıkarken arabanın etrafında tavaf ediyor, dönüyor bir. Acaba çizik var mı? Toz toprak var mı? Fabrikasına götürüyor, dükkanın önüne bırakıyor, parka bırakıyor, tekrar dönüyor etrafına. Acaba bir şeyler var mı? Öyle bir gün gelecek ki 10 aylık develer nasıl başıboş bırakılıyorsa, kimse ilgilenmiyorsa 50-100 milyarlık arabalara da kimse bakmayacak. Ve izel aişar uttilet. Deprem bölgelerinde görüyoruz bu manzarayı. Adamın arabası var 50 milyarlık. Üzerine balkon düşmüş. Araba eğilmiş. Çoluk çocuğu ölmüş. Kendisi de bir arabasına bakıyor, bir de evine bakıyor. Evinde bir duvarı çökmüş. İçerisinde birkaç milyara aldığı bir tane levha var. Pano asmış onu. Orada duruyor. Evet. Saati çalışıyor orada. Duvar göçmüş ama öbür duvar sağlam duruyor. Orada o manzarayı görüyor. O kaç milyar lira verdiği panoyu, levhayı oradan alayım istemiyor adam. Niye? 100 milyarlık arabanın üzerine balkon düşmüş. Araba ezilmiş, bozulmuş, bitmiş. Çoluk çocuğu ölmüş, hanımı ölmüş. Kendisi kurtulmuş. Evindeki o manzaraya bakıyor, o levhaya bakıyor, o panoya bakıyor, o sallanan perdelere, tüllere bakıyor. 3-5 milyar lira verdiği o perdeler ve tüller rüzgarla sallanıyor. Ama hiçbirini indireyim demiyor adam. Niye? Bitmiş zaten. Hayat bitmiş. Çoluk çocuk gitmiş, apartman gitmiş, ev gitmiş. Perdeyi ne yapacak, levhayı ne yapacak? İşte bir gün kıyamet. Yani tüm dünyanın her tarafı depremle sarsılacak ki onun adına kıyamet diyoruz, onun adına ahiret diyoruz, onun adına mahşer yeri diyoruz. O gün herkes ve izel aişar uttilet. Doğurmak üzere olan 10 aylık develeri başıboş bırakıverecek, terk ediverecek. Ne yapacağım diyor ben deveyi. Develik işim de benim, iş bitmiş zaten. Evet, insanlar da o kıymetli eşyalarını bırakıveriyorlar. Ne kıymeti var diyor. Çoluk çocuğum ölmüş, hanımım ölmüş. Levhayı alsam nereye asacağım? Perdeleri toplasam nereye takacağım? Zaten çadırda yaşıyorum. Evet. O gün öyle olacak. Ve izel vuhuşu huşrat. Vahşi hayvanlar bir araya toplanıp beraber kaldıklarında. Vahşi hayvanlar bir araya toplanabilir mi? Ancak sirklerde, hayvanat bahçesinde toplanıyor. Ayrı ayrı mahfazaların içerisinde. Evet. Hepsi bir arada olacakmış o gün. Vahşiler. Kendi başına yaşamayı adet haline getirenler. Vahşi hayvanlar da olabilir, insanlar da olabilir. Bazı tefsirciler bunlara insanları da dahil etmişler. Ve izel vuhuşu huşrat. Evet. Vahşiler de, tek başına yaşamayı adet haline getirenler de bir araya toplandığı zaman. Vahşi hayvanların hepsi bir araya getirilmiş. Hiçbiri birbirini ısırmıyor, birbirine zarar vermiyor, birbirini öldürmüyor. Kendi başına yaşamayı alışkanlık haline getirmiş insanlar, vahşi insanlar. Ben başbakanım, ben cumhurbaşkanıyım, ben falanım filanım, kralım diyor. Kendi başına yaşıyor, kimsesi yok. Çarşıya, pazara girme çıkma imkanı, ihtimali yok. Kendi başına yaşıyor. Yemeği ayağına getiriliyor, doktora ayağına geliyor, her ihtiyacı ayağında karşılanıyor. Evet. Ve izel vuhuş huşrat. Onlar da tüm insanlar gibi mahşer yerine toplanacaklar. Tüm vahşi hayvanlar da birbirine zarar vermeksizin evcil hayvanlar misali bir araya toplanacak. Bu bir mahşer manzarası. Bu bir kıyamet ve ahiret manzarası. Allah bildiriyor bunları bize. Evet. Bir gün bunlar olacak diyor. Ve izel vuhuşu huşret. Vahşi hayvanlar bir araya toplanıp evcil hayvanlar gibi sessiz ve sedasız orada duracaklar. Ve izel biharu succirat. Denizler ateş haline geldiğinde, denizler tutuşturulduğunda, deniz tutuşur mu, su tutuşur mu? Evet, tutuşmaz. Ya nasıl tutacak bu? Bugün bakıyoruz, su iki hidrojen, bir oksijenden meydana geliyor. Biri yanıcı, biri yakıcı gaz. Rabbimiz kanun koymuş. Siz ikiniz bir araya gelerek suyu meydana getireceksiniz. Kıyamet günü, kıyamet manzarası ortaya çıkınca, وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Evet, denizler ateş haline gelecek. Denizler tutuşturulacak. Allah o kanunu kaldıracak. Evet, iki hidrojen, bir oksijenden meydana gelen su. Şu anda asli vazifeniz neyse ona dönün. İki hidrojen, bir oksijen olun. Biri yanıcı, biri yakıcı, birbirini yakacak. Tüm denizler ve okyanuslar bir anda tutuşmuş olacak, iş bitmiş olacak. Böylece 6 ayeti kerime ile Rabbimiz kıyametin ilk manzarasını, ilk safhasını bize anlatmış oldu. Devam ediyor. 7. ayetten itibaren ikinci manzara gözler önüne sergileniyor. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Ruhlar bedenleriyle veya ruhlar yaptıkları işlerle bir araya getirildiğinde, bu dünyada kimleri aldattım? Bu dünyada kimlere nasıl kötülükler yaptım? Evet, o gün insanlar canlanacak. Ruhları bedenlerine tevdi edilecek. O gün insanlar o şekilde meydana gelen manzara karşısında, kıyametteki o manzara karşısında yaptıkları işleriyle de bir araya getirilecek. Dosyalar ellerine tutuşturulacak. Yapıp ettikleri bir bir orada yazılmış. Bir film şeridi gibi orada gözler önüne sergilenmiş. Hepsi orada. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Ruhlar bedenleriyle buluşup ve yaptığı işlerle bir araya getirildiğinde, evet, o gün ruhlar canlarıyla, canlar bedenleriyle bir araya gelecekler. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ Ve diri diri toprağa gömülen kız çocuklarına sorulduğunda, çocuklar cahiliye döneminde, bu ayetler nazil olmazdan önce, çocuklar diri diri toprağa gömülüyordu. Kız çocuğu olan kimse onu hemen toprağa gömüyordu. Ya belli bir süre yaşadıktan sonra veya doğuracağı esnada bir kuyu kazıyor, bir çukur kazıyor, hanımı orada çocuğunu doğuruyor. Erkek ise eve alıp getiriyor, değilse orada gömülüyordu. O çocuklar niçin gömülüyordu? Sorulacak yani. Anneniz ve babanız sizi toprağa niçin gömdü? Çocuklara soruluyor. Ne diyecek onlar? Evet. Ailemize kötü bir lakap takılmaması için. Güya kız çocukları şöyle böyle olursa o kabile lekelenir diye. Ne diyeceklerse çocuklar o gün denilecek. Ve izel mev'udetü su'ilet diri diri toprağa gömülen çocuklara niçin gömüldükleri sorulduğu zaman. Öyle bir gün gelecek ve insanlar bu kız çocuklarına niçin böyle muamele ettiniz diye sorguya tabi tutulacaklar. Anneler ve babalara sorulacak. Bu çocukları bu toplumun bataklığına niçin attınız? Niçin çırılçıplak sokağa döktünüz? Niçin bu genç kızları sokağa attınız da pek çok erkekleri yoldan çıkarttınız? Kendileri yoldan çıktılar, kendilerinin dışında yüzlerce erkeği de yoldan çıkardılar. Cahiliye döneminde sadece toprağa gömülürmüş, sadece kız çocuğu ölürmüş orada. Şimdi öyle değil. Toplumun bataklığına gömülüyor şimdi. Artist oluyor, sanatçı oluyor, şarkıcı oluyor. Evet, umumhanelere sermaye oluyor. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ زَنْبٍ قُتِلَتْ Hangi suçtan dolayı öldürüldükleri sorulacak. Hangi suçtan dolayı bu çocuklar namuslarıyla, iffetleriyle evlerinde Allah'ın emrine göre yaşamaları emredilmiş iken, niçin sokaklara döküldüler? Niçin hem kendilerini hem de pek çok kişiyi yoldan çıkardılar? Sorulacak bir gün. Annelere, babalara bugün bu ayeti kerimeler çok büyük mesajlar veriyor. Çocuğun için salıyorsun sokağa. Çırılçıplak çocuk sabahın 7'sinde sokağa çıkıyor, akşamın 9'unda 10'unda geliyor. Nerede bu çocuk? Anne baba arkasını aramıyor. Ben çocuğuma güveniyorum, ben kızıma güveniyorum diyor. Nesine güveniyorsun? Kimse kendine güvenemez. Öyle bir güven ortamı yok. Hele bu toplumda asla yok. Dolayısıyla وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ بِاَيِّ زَنْبٍ قُتِلَتْ Kız çocukları niçin toprağa diri diri gömüldüler? Kız çocukları toplumun çamuruna niçin batırıldılar? Hem kendilerini hem de pek çok kişiyi berbat ve perişan ettiler diye yarın kıyamet günü sorulacak. وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Amel defterleri, dosyalar açılacak. İnsanların yapıp ettiklerinin kaydedildiği dosyalar bir gün açılacak. Ne yapıp ettikse hepsi dosyalanıyor. İki melek vasıtasıyla hepsi kayda geçiriliyor. Biri günah, biri sevap. Acaba bunlar hakkımızda doğruyu mu yazıyor, yoksa aleyhimizde mi bir şeyler yapıyorlar? Kayda geçiyor. İnanmaz isen zaten o gün elin, kolun, ayakların, organların, evet o gün konuşuverecek. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Bitti. İnanmazsan dosyalara, inanmazsan meleklere, inanmazsan Allah'a. Bütün vücudundaki organlar konuşacak. Yapıp ettiğin kötülükleri o gün onlar ortaya döküverecek. Yapacağın hiçbir şey yok. O gün وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Amel defterleri açılıverecek. Gözün önüne açılacak. Akıl bali olduğun yaştan itibaren ölünceye kadar ki sevapların ve günahların ortaya dökülmüş. Evet. Adına CD mi diyeceğiz? Adına hard disk mi diyeceğiz? Adına film şeridi mi diyeceğiz? Adına ömürlük dosya ve klasör mü diyeceğiz? Ne diyeceksek? وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Hepsi açılacak, gözler önüne sergilenecek. İnsan yapıp ettiklerini o gün orada dosyasında görüverecek. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِرَتْ Gök perdesi açılıp her şey ortaya çıktığında. Evet, gök perdesi nasıl açılacak? Gök perdesi nasıl yüzülecek, sıyrılıp yüzülecek bilemiyoruz bunu. Bugün bizim bunu algılama imkan ve ihtimalimiz yok. Gök perdesi nasıl açılacak? Gök perdesi nasıl yok olacak? Bunu bilme imkanımız yok. Allah göğü bir gün öyle sıyıracakmış. Allah göğü bir gün öyle yok edecekmiş. Evet. Rabbimiz ayeti kerimede öyle buyuruyor. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِرَتْ Gök perdesi bir gün açılacak. Yani o gün her şey net bir biçimde görülecek. Çünkü bütün perdeler ortadan kalkacak. Yani bugün bütün gözlerden ne gizli kalmışsa, bulutlar, yıldızlar, güneş ve ay ortadan kalktığında hakikat tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış olacaktır. Dolayısıyla وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِرَتْ Gökünü de o gün bütün gerçekleri ortaya döküverecek. وَاِذَا الْجَح۪يمُ سُعِرَتْ Evet, o gün cehennemin yakıcı ateşi de parlayıverecek. Cehennemin ateşi o gün parlayacak. Cehennemin ateşi o gün çılgınca kızışacak. Yani benim müşterilerim geldi. Ben onları yakacağım diye cehennem de kükreyecek adeta. Rabbimiz ayeti kerimede aynen manzarayı gözlerimizin önüne sergiliyor. وَاِذَا الْجَح۪يمُ سُعِرَتْ Cehennemin ateşi çılgınca kızıştığı zaman. Cehennemin yakıcı ateşi parladığı zaman. Hemen yakacağım, gönderin bana diyeceğim. وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ Cennet de yaklaştırılmış, gözler önüne getirilmiş. Herkes gideceği cenneti ve gitmeyeceği cehennemi görecek. Yine herkes gitmeyeceği cenneti ve gideceği cehennemi görecek. O gün herkes gideceği ve gitmeyeceği yeri görecek. Cennet de gözler önüne getirilmiş, cehennem de gözler önüne getirilmiş o gün. Evet. Alimet nefsüm mâ ahsarat. O gün her insan kendisi için ne hazırlamış olduğunu görüp bilecektir. Her insan o gün ne yapıp ettiğini bilmiştir, dosya eline tutuşturulmuştur. O gün ne yapıp ettiğini herkes bilecektir, çünkü önüne hepsi dökülmüştür. Dokümanların hepsi elinde. Yapıp ettikleri, gizli yaptıkları, kendi unuttukları veya hatırlayamadıkları günahlar ve sevaplar hepsi gözünün önünde. %51'i geçtiyse, yani sevap tarafı ağır bastıysa cennete, günah tarafı ağır bastıysa cehenneme düşecek o kişi. Evet, alimet nefsüm ve ahsaret. Her nefis, her can, herkes o gün hazırladıklarını, ne hazırladığını ve kendisini nereye hazırladığını görmüş, bilmiş olacaktır. Fela uksimu bil hunnesi. Evet, Rabbimiz yemin ediyor. Hayır, hayır. Geceleri dönüp duran, gündüzleri de kaybolan yıldızlara and olsun ki. Yıldız gece de var, gündüz de var ama biz güneşin ışığından dolayı gündüz göremiyoruz onu. Gece görüyoruz. Rabbimiz onlara and ediyor. Onlara yemin içiyor. Evet. Fela uksimu bil hunnesi. Evet. Gündüz silinip gece gözüken o yıldızlara and olsun ki. El cevaril künnes. Evet. Yörüngelerinde akıp giden tüm gezegenlere. Gökyüzünde binlerce yıldız var, galaksiler var, yıldız kümeleri var, ay var, güneş var. Evet, bütün bunlar Allah'ın emri dahilinde hareket ediyor. Hem kendi yörüngelerinde hem de belli bir yöne doğru gidiyorlar. Yasin suresinden öğreniyoruz bunu. Tüm yıldız kümeleri, tüm yıldızlar, tüm gezegenler güneşle birlikte belli bir merkeze doğru gidiyorlar. Nereye gittiği meçhul. Bugünkü insanlık astronomi ve coğrafya ilmiyle bunu öğrenebilmiş değil. Rabbimiz gökteki gündüz gözükmeyen fakat gece gözüken o yıldızlara ve yörüngelerinde devamlı yürüyüp giden o yıldızlara yemin ediyor. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ. Evet, karardığı anda geceye de and olsun ki. Kararmaya başladığı zaman geceye de and olsun ki. Kim aydınlatabilir? Ortalık gece haline gelince ortalığı kim aydınlık haline getirebilir? Mümkün değil. Allah karardığı zamanki geceye de yemin ediyor. Binlerce, milyonlarca ampul de yaksanız, lamba da yaksanız güneşin verdiği aydınlığı veremezsiniz. Binlerce ton doğalgaz, binlerce ton kömür de yaksanız güneşin verdiği ısıyı veremezsiniz. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ. Kararmaya başladığı zaman da geceye and olsun ki. Evet. Rabbimiz bu şekilde karardığı anda geceye de yemin ediyor. 18. ayette de ve subhi izâ teneffes. Nefes almaya başladığı zaman da sabaha. Aydınlığı etrafa yayılmaya başladığı zaman da sabaha yemin olsun ki. Evet. Şafak söküyor. Yavaş yavaş ortalık aydınlanmaya başlıyor. Karanlıklar kayboluyor. Rabbimiz ona da yemin ediyor. Gücünüz yeter mi bunları yapmaya? Yıldızları meydana getirmeye, yaratmaya gücünüz yeter mi? Yörüngelerinde onları hareket ettirmeye gücünüz yeter mi? Tüm yeryüzünün, kainatın ısı ve ışık kaynağı güneşi meydana getirmeye gücünüz yeter mi? Aylarınızı, günlerinizi tespit etmek için ayı yaratabilir misiniz? Evet. Yıldızlar kendi yörüngelerinde devam ediyor. Geceyi meydana getiren benim. Yapabilir misiniz gece? Haydi şimdi gündüz ortalık. Gece yapabilme imkanınız var mı? Mümkün değil. Peki şimdi ortalık gece. Gündüz yapabilir misiniz? Mümkün değil. Rabbimiz tüm bunlara yemin ettikten sonra. Evet. Rabbimiz tüm bu kevni ayetlere yemin ediyor. Fela uksimu bil hunnesi. Evet, geceleri dönüp duran, gündüzleri de kaybolan yıldızlara yemin olsun ki. El cevaril künnes, yörüngelerinde akıp gidiyor. Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde akıp gidiyor o yıldızların, o galaksilerin hepsi. Ve leyli izâ as'ase, evet, karardığı anda geceye de and olsun ki. Kararmış ortalık. Her taraf kapkaranlık. Çünkü güneş kaybolmuş. Yıldızlar çıkmış ortaya. Kararmış ortalık. Ve subhi izâ teneffes, aydınlığı etrafa yayıldığı zaman sabaha da yemin olsun ki. Ey insanlar, ey kafirler, ey inanmayanlar, ey Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeyi alışkanlık haline getirenler. Tüm bu kevni ayetlere bakın bakalım. Yapabilir misiniz bir benzerini? Hiç mümkün değil. Yapamazsınız. Öyleyse, innehu le kavlu rasulin kerim. Bu Kur'an, şerefli bir elçinin Allah'tan getirip okuduğu sözüdür. Hiç tartışmasız bu Kur'an, üstün, onur sahibi olan bir elçinin gerçekten Allah'tan getirdiği sözüdür. Cibril vasıtasıyla gelmiştir. Cibril özel korumalarıyla Peygamberimize aktarıyor, Peygamberimiz de yeryüzündeki insanlara duyuruyor. Tebliğ için, irşad için, ikaz için, hidayete ersinler diye, doğru yolu bulsunlar diye. Bu, evet, dost doğru Allah'ın sözüdür. Bu Allah'tan şerefli bir elçinin getirdiği, Peygamberine indirdiği vahidir, doğru sözüdür. Zî kuvvetin inde zil arşi mekin. O elçi ki çok güçlüdür. Arş sahibi Allah'ın yanında çok değerli bir yeri de vardır. Bu elçi, bu Cibril, bu melek diğer meleklerden farklı olarak çok güçlüdür. Arşın sahibi katında, Allah katında da çok değerli bir yeri vardır. Evet, şereflidir ve Allah'ın katında da değeri vardır, itibarı vardır. Diğer meleklerden farklı tarafı da vardır. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy indiren meleğin özellikleri sayılıyor. O melek o kadar güçlü melektir ki, o melek o kadar Allah'ın katında, Allah'ın arşının katında şereflidir ki, o melek Allah'ın seçtiği, özel korumalarla peygamberine vahiy gönderdiği melektir. Evet. Güç sahibidir, kuvvetlidir, arşın sahibi yanında da şereflidir. Muta'in semme emin. Melekler arasında kendisine itaat edilen ve vahiy getirme konusunda da güvence ve teminattır o. Güvenilir. Güvenilmeyeni var mı melekten? Yok. Ama hepsinin başı durumunda olan melek. Tüm melekler ona itaat ediyor. Tüm melekler ondan emir alıyorlar. Böyle biri o. O güvenilen biri. O Allah'ın seçtiği melekler içerisinde en yetkili, en güvenli biri. Evet, o melek tarafından Allah'ın vahyi son peygambere getirilmiş. Ben Allah'ın peygamberiyim. Ben Allah'ın size gönderdiği kuluyum, elçisiyim demiş. La ilahe illallah demek suretiyle kurtulun demiş. Onları İslam'a ve Kur'an'a davet etmiş. Ama deli demişler. Bu delidir, aklı dengesi yerinde değildir demişler. Kim? En yakın temel dibi komşusu, amcası olmak üzere hepsi. Nasıl deli olur bu? Yıllardır aranızda yaşadı bu, 40 yıl aranızda ömür sürdü. Buna Muhammedül Emin diyen sizsiniz. Peygamber olduğunu söyleyince nisin deli diyorsunuz buna? Bu deli demeden dolayı pek çok insan imana geliyor. Hac yapmak üzere Mekke'ye gelen Arap Yarımadası'nın dört bir tarafındaki kabileler çadırlarını kuruyorlar. Hac yapmak üzere Mekke'ye geliyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam fırsatı ganimet bilerek bunları İslam'a davet edeyim diye tek tek çadırlara dolaşıyor. Temel dibi komşusu amcası var ya Ebu Leheb. O zalim ve kafir var ya. Yeğenim reklam yapacak, İslam'ı yayacak çadırlara söyleyecek Müslümanların sayısı diğer kabileler arasında da artacak diye kafirlik yapıyor. Müşriklik yapıyor. Peygamberimizin çıktığı çadıra o giriyor. Ey insanlar! Bu çadırda oturan kimseler. Az önce yanımıza giren Muhammed benim yeğenimdir. Ben onun amcasıyım. Aklı, dengesi yerinde değildir. Söylediklerine inanmayın. Kafanızda bir nokta varsa buyurun ben telafi edeyim diyor. Adamlar düşünüyorlar. Hiç deli lafı etmemişti o. Hiç deliye benzemiyordu o. Ama amcası da deli diyor. Acaba hangisi doğru? Amcası mı doğru söylüyor? Yoksa o mu doğru söylüyor? Gidelim bunu bulalım. Tekrar kendisiyle görüşelim. Görüşüyor ve Müslüman oluyorlar. Güya amcası Müslüman olan sayısını azaltacaktı. Ama ne oldu? Allah'ın emriyle, Allah'ın isteğiyle Müslümanlar çoğaldı. Amcası kötü reklam yapmıştı güya. Bu delidir, inanmayın demişti. Onlar da bu deli sözüne benzemiyor. Bu Allah'ın peygamberi olabilir mi? Bir daha görüşelim diyorlar ve bu görüşme neticesinde Müslüman oluyorlar. İşte ve ma sahibukum bi mecnun. Arkadaşınız, aynı kavimden, aynı kabileden gelen Muhammed, sizin iftira ve iddia ettiğiniz gibi dengesiz ve deli değildir. Evet. Dengesiz ve deli değildir. Sizin arkadaşınız, yıllarca aranızda yaşayan ve kendisine Muhammedül Emin dediğiniz o kimse deli değildir. Aklınızı başınıza toplayın. Deli diye insanları aldatmaya çalışmayın. Bu delidir, biz bunu biliriz, yıllarımız bununla geçti deyip de onu bu şekilde kötülemeye çalışmayın. Bu deli değildir. Arkadaşınız, yani yanınızda yıllarca yaşayan, 40 yıl beraber olduğunuz, kendisine hiçbir kötülük atfetmediğiniz, hiçbir kötülükte bulunmadığınız, Muhammedül Emin dediğiniz bu kimse sizin arkadaşınız. Dolayısıyla buna niçin deli diyorsunuz? 40 yıl önce deli değildi, yeni mi deli oldu? Nasıl oldu bu? Dolayısıyla bir kimseye deli demekten siz utanmıyor musunuz? Ey amcası Ebu Leheb, sen nasıl deli dersin buna? وَمَا صَحِقُ مَجْنُونَ Senin arkadaşın, senin dostun, senin yeğenin, senin tebel dibi komşun, وَمَا صَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ deli değildir. Aklı dengesi yerindedir. Niçin buna deli diyorsunuz? Ne yapmış, delice hareketi neymiş? Buna deli demek uygun değildir. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ Evet. Andolsun Muhammed vahiy getiren Cibril'i berrak bir ufukta gördü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam apaçık bir ufukta kendisine vahiy getiren meleği görmüştü. 600 kanadıyla. Asli şeklinde görmüş. Öyle bir melek ki güçlü ve kuvvetli. Öyle bir melek ki diğer melekler kendisinden emir alıyor. Hepsi itaat ediyor, güvenilir biri. O melek vahiy getiriyor peygambere. İlk vahiy de aynı şekilde getirdi. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra rabbukel ekram. Ellezi alleme bil kalem. İlk gelen bu 5 ayet. Alak suresinin 5 ayeti. Geldi. Sonradan devam etti ayetler. Fakat Mekke müşrikleri her zamanda ve her zeminde bu peygamberi reddetmek için, bu peygamberi kabul etmemek için ellerinden gelen gayeti sarf ettiler ve deli dediler, sihirbaz dediler, aklı dengesi yerinde değildir dediler. Olmadık isnat ve iftiralarda bulundular. Halbuki ve ma sahibukum bi mecnun. Arkadaşları durumunda olan, yıllarca beraber aynı Mekke'de yaşayan, 40 yılı onların arasında geçen o peygamber bir deli değildir. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقُ الْمُب۪ينَ O vahiy getiren meleği de apaçık ufukta görmüştür. Evet, o meleği ufukta görmüştür. Kendisine vahiy getiren meleği o berrak bir ufukta da görmüştü. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ Evet, o gayb haberlerine karşı söylediklerinden dolayı suçlanamaz. Evet, o peygamber akıl ve duyularla bilinemeyecek bilgileri bildirdiğinden dolayı suçlanamaz veya akıl ve duyularla bilinemeyecek haberleri aktarmakta cimrilik etmez. Yani aldığı vahiy aynen tebliğ eder. Peygamberin görevi bu. Asli görevi bu. İnsanlara doğruyu, Allah'tan gelen vahiy aktarır, duyurur. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ Akıl ve duyularla bilinemeyecek haberleri aktardığından dolayı o suçlanamaz ve o bu konuda da cimrilik yapmaz. Neyse gelen vahiy aynen tebliğ eder. Peygamberin özel konumu bu, özel durumu bu. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ Evet, buna rağmen bu Kur'an inkarcıların dedikleri gibi taşlanan ve lanetlenen şeytanın sözü de değildir. Şeytan geceleyin buna öğretiyor, bu da gündüz bize Allah'ın vahidir diye söylüyor diyorlardı. Evet, bu Kur'an şeytanın sözü olamaz. Taşlanmış ve kovulmuş şeytanın sözü de değildir bu. Deli diyorsunuz, olmaz böyle şey, deli değildir arkadaşınız. 40 yılı aranızda geçiren bu peygamber deli değildir. bu söylediği sözlere karşı hiçbir şekilde suçlanamaz. Bunun söyledikleri ve ma huve bi kavli şeytanir racim. Kovulmuş, taşlanmış şeytan sözü de değildir. Allah'ın sözüdür, Rahman'ın sözüdür. Allah'ın vahyidir, Allah'ın bildirdiğidir, Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleridir bu. فَاَيْنَ تَزْسَبُوا Peki buna rağmen siz inkarcılar bunca gerçeklerden sonra nereye kaçıp gidiyorsunuz? İslam'a girmeniz gerekirken, Müslüman olmanız gerekirken, bu peygamberi tasdik etmeniz gerekirken, Allah'ın gönderdiği bu son dini kabul etmeniz gerekirken hala nereye kaçıp gidiyorsunuz? Nedir derdiniz sizin? Nereye gidiyorsunuz? Ey kafirler! Niçin inanmıyorsunuz da siz hala gerçeğin peşinde koşmanız gerekirken, gerçeğe yaklaşmanız gerekirken hala putların ve batılın peşinde koşuyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz siz? Derdiniz nedir sizin? Bunca gerçeklerden sonra, Kur'an ayetlerinden ve kevni ayetlerden sonra siz inkarcılar nereye kaçıp gidiyorsunuz? İman edip teslim olmanız gerekmez mi? Bu peygambere inanmanız, bu peygamberin getirdiği Kur'an'a inanmanız gerekmez mi? Nereye gidiyorsunuz? Gittiğiniz yer neresi? Kurtuluş bu peygamberde. Kurtuluş bu peygamberin getirdiğinde. Siz hala nereye gidiyorsunuz? Çıkmaz sokak. Gittiğiniz yerler çıkmaz sokaktır. Nereye gidiyorsunuz? Vazgeçin. Vazgeçin. Bu peygambere uyun. Bu peygamberin mesajına evet deyin. Başka gideceğiniz yer ve mekan yoktur ve olamaz. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir. Evet. Bu Kur'an yalnızca bir öğüttür. Yalnızca bir hatırlatmadır. Müslümana hatırlatıyor. Müslüman hatırladıklarıyla imanını kuvvetlendirip cennetteki yerini garantiye almaya çalışıyor. Kafiri hatırlatıyor. Onun da imana gelmesi için, onun da Müslüman olması için, onun da Müslümanca bir yaşantıya girmesi için. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an tüm alem için, tüm insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan ibarettir. Limen şa'e minküm en yestekîm. Dolayısıyla doğru yolda yürümek isteyen her biriniz için. Kim istiyorsa doğru yolda yürümek, kim istemez? Aklı olan herkes doğru bir yön tutmak, doğru bir yola, istikamete girmek ister. Dolayısıyla bu Kur'an insanları istekleriyle doğru yola iletmek için gelmiştir. Kur'an insanları isteyen kimseleri doğru yola iletir. İstemiyorsa iletmesi mümkün değildir. Ben doğru yol istemiyorum. Ama Kur'an'ı boynuna taksan da doğru yola girmiş olmaz o. Hayatı boyunca müşrikçe batıl inançlarla hayatını devam ettiren insan, boynuna küçük Kur'an-ı Kerim taksa Müslüman olmaz. Limen şa'e minkum en yestekîm. Doğru yolda yürümek isteyen ve istek sahibi olan kimse için bu Kur'an zikrun lil alemindir. Gavurların boynuna Kur'an'ı taksan Müslüman olmuş olmazlar. Arabayın torpido gözüne Kur'an'ı koysan kazadan korumaz. Evet, arabayın aynasının oraya ayetel kürsüyü assan ve sallandırsan arabayı kazadan korumaz. Yani olacak? Tedbirini alacaksın. Ayetel Kürsi'yi kendin dilinle okuyacaksın. Ayetel Kürsi'nin anlamını bilip Allah'ı o şekilde tanıyacaksın ki tanıdığın ve inandığın o Allah seni kazadan korusun, senin başına musibet vermesin. En çok kaza Türkiye'de oluyor, trafik kazaları. En çok Ayetel Kürsi Türkiye'deki araçlarda asılı. En'am-ı Şerif ve Kur'an-ı Kerim Türkiye'deki araçlarda asılı. Ama en çok kaza Türkiye'de oluyor. Neden? Sebebini soralım. Araştıralım. O yazı kazayı defetmez. Ayetel Kürsi belaya hiçbir şekilde set çekmez. Sen Ayetel Kürsi'de belirtilen şekilde Allah'ı tanır isem, Allah'ı bilir isem, Allah'a kul olur isem, ona göre yaşar isem ve sebebine sarıldıktan sonra da Allah'ı o şekilde bilir isem, Allah seni korur. Değilse oraya yazı asmakla kişi korunmaz, arabacı korunmaz, kazadan felaketten korumaz. Dükkana karınca duası asılırsa müşteri karınca gibi gelirmiş. Yok, batıl şeyler bunlar. İslam'da yeri olmayan şeyler bunlar. Karınca duasını yazıp basan para kazanıyor, satan para kazanıyor, takan kimseye bir şey yok. Öyle olsaydı herkes dükkana 50 tane karınca duası asardı ve 80 tane de eleman alırdı. Müşterinin hakkından gelemezdi. Olur mu böyle şey? Mümkün değil. Limen şa'e minkum en yestekim. Doğru yolda yürümek isteyen her biriniz için bu Kur'an bir hatırlatma ve öğütten ibarettir. Kur'an'ı okuyan kimse, okuduğu Kur'an'a göre yaşayan kimse doğru yolu bulur. Neyse Kur'an'ı boynunda taşımakla, arabasının torpidosunda taşımakla, evinde en yüksek raflara koymakla kişi felaketlerden korunmaz. Afetlerden muhafaza altına alınmaz. Kişi istediği, arzu ettiği şekilde Kur'an'a yönelirse, Allah'ın emrini dinlemeye, Allah'ın emrine göre hareket etmeye çalışırsa, çabalarsa, Allah onu muhafaza altına alır ve korur. Arzu ederse kişi, Müslüman olmak isterse, Allah yolunu açar, önünü rahat bir şekilde onu İslam'a kolaylaştırır. Ama kişi istemezse, ben Müslüman olmak istemiyorum diyen Ebu Cehil ve Ebu Leheb'i Peygamberimiz İslam'a sokamadı. Çünkü kendilerinde arzu ve istek yoktu. Arzu ve istek olan Ömer hemen Müslüman oldu. Geldi, eniştesinden ve kardeşinden Taha suresini dinledi. Kalbindeki o pırıltı biraz daha arttı ve Müslüman oldu. Ebu Cehil, Ebu Leheb, As bin Vail, Velid bin Muire Müslüman olmak istemediler asla. Limen şa'e minkum en yestekim. Kim doğru yolda yürümek isterse bu Kur'an onlar için zikirdir, hatırlatmadır, öğüttür. Doğru yola girmek isteyene bu Kur'an öğüt vazifesi yapar. Değilse Kur'an'ı boynunda taşısan faydası yok. Kur'an'ın içindekine göre amel etmek mecburiyetindesin. Kur'an'ı en yüce raflardan, en yüksek raflardan masanın üzerine, yastığın başına indirmelisin. Devamlı okumalı, okuduğun o Kur'an'a göre de hayatını tanzim etmelisin ki, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمْ. Bu Kur'an, doğru yolu bulmak isteyen kimseler için zikir ve öğütten ibaret olsun. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ama Allah, bütün alemlerin Rabbi, o yolu size göstermeyi istemedikçe siz onu isteyemezsiniz. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Rabbimiz bu konuda bize, Allah dilemezse siz dileyemezsiniz buyuruyor. Allah dilerse siz diyebilirsiniz. Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Önce Allah dileyecek. Önce Allah'ın iradesi, sonra bizim irade. Allah'ın iradesi, bizim Müslüman olmamızdan yana ise biz de dileriz ve Müslüman oluruz. Allah bizim Müslüman olacağımızı ebedi ve ezeli bilgisiyle bildiği için onu yazmıştır. Biz de isteriz ve Müslüman oluruz. Allah kalbini mühürlediyse, peygamber de olsa, peygamber yolunda gidenler de olsa ne derse desin, mümkün değil onu imana getirmek, mümkün değil onu Kur'an'a getirmek. İşte وَمَا تَشَاءُونَ İlla en yeşe'e Allahu Rabbul Alemin. Ama Allah bütün alemlerin Rabbidir. O yolu size göstermeyi istemedikçe siz onu isteyemezsiniz. Allah gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Peygamber göndermek suretiyle. Allah gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Kur'an'ı indirmek suretiyle. Ben size Kur'an'ı indirdim. Evet. Benim dileğim ve arzum odur ki diyor Rabbimiz, size indirdiğim Kur'an ve peygambere göre hareket edin. Size indirdiğim Kur'an ve peygambere göre hayatınızı tanzim edin, Müslümanca hayatın içine girin. Başka çareniz yok, başka çözümünüz yok. Allah böyle dilemiş. İnsanların hidayete gelmesini dilemiş, peygamber göndermiş. İnsanların hidayete gelmesini dilemiş, kitap göndermiş. Ve onlara rahmetiyle muamele ederek bir sevap işlerseniz 10, 700 ve 700'ün katları 30 bine varan nispetle yazarım. Bir günah işlerseniz bir yazarım demiş Rabbimiz. Allah'ın dileği, Allah'ın arzusu insanların İslam'a gelmesi yönündedir. İnsanlar Müslüman olsun yönündedir. Müslüman olsunlar, gerçeği bulsunlar, hayatlarını Müslümanca yaşasınlar isteğidir. Allah böyle istediği için biz de onun isteğine uyarak son gönderdiğin kitaba, son gönderdiğin peygambere uyuyoruz. O kitabında ne dedinse onları yapacağız, yaşayacağız. O peygamberin ne söylediyse sünnet olarak, hadis olarak onları kabul edeceğiz ve yaşayacağız demek suretiyle Müslümanca yaşantının içine girer isek Allah'ın arzusunu yerine getirmiş oluruz. وَمَا تَشَاءُونَ İlla en yeşâ Allahu Rabbul Alemin. Evet. Allah, bütün alemler Rabbi, o yolu size göstermeyi istemedikçe isteyemezsiniz. Allah istemiş. Son ümmete, ahir zaman ümmetine, son peygamberi vasıtasıyla son kitabını göndererek, buyurun, ben size son kitabımı gönderdim, ben size son peygamberimi gönderdim, bu peygambere göre hareket edin ve doğruyu bulun demiş. Biz de onu istemek suretiyle, onu bulmak suretiyle o yolda gireceğiz, o yolda hayatımızı tanzim edeceğiz ki, limen şa'e minkum en yestakîm. Doğru yolda yürümek isteyen her birimiz için Kur'an öğüt ve hatırlatmadan ibarettir olsun. O öğüt ve hatırlatmaya biz de kulak verelim, okuyalım, anlayalım ve yaşayalım. Böylece 29 ayeti kerimelik Tekvir suresini de bitirdik. İnşallah bir sonraki dersimizde İnfitar suresiyle kitabımızı öğrenmeye ve anlamaya çalışırız. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.